İkinci bölümü İsmet Özel'in sanat ve siyaset bağlamında ele aldığı fayda kavramıyla açıyoruz. Biz kendi izlenimlerimizi metinden yola çıkarak paylaşmaya devam edeceğiz. Şu var ki ortada sanatçı ya da siyasetçi diyebileceğimiz kişiler var mı bugün? Bu nedenle de başlığa bir vesaire eklenmiş. Yani işin vesaire kısmına geldiysek bir şeylerin olmamasına dayanıyoruz demektir. Sanat, siyaset ve tefekkür alanı günümüzde artık vesaire kalibresine inen şeyler. Vesaire bir şeyler olduğuna işaret değil, olmadığını imleyen bir şey daha çok artık. Sanat ve fayda kavramları bir araya gelirken genelde kavga çıkartırlar. Şairin Oscar Wilde'dan yaptığı alıntıya bakarsak, ne diyor Wilde? "Ben dehamı hayatıma koydum. Eserlerinde yalnız kabiliyetim vardır," diyor. Wilde'ın tek romanı var, Dorian Gray'in Portresi. Roman, "All art is quite useless," yani sanat tümden faydasızdır diye açılıyor. Peki ne demek bu faydasızlık meselesi? Faydasızdır zira sanattan bir kar zarar beklemek saçmalığın dik alası oluyor. Kaldı ki sanat ya da sanat eseri çoğu kişi için lüzumsuz değil midir artık? Wilde doğru diyor. Sanatın yararlı olarak nitelendirilmesine karşı çıkıyor böylece. Her şeyi ama özellikle de insanın bizatihi kendisini mahvetmiş olan seri üretim ve kapitalist döngü haliyle sanattan fayda bekliyor. Düşünsenize şu an konuştuğumuz bu sanat meselesi dahi ne kadar gereksiz kaçıyor. Anlattığımız hikayeyle bağlantılı olarak İsmet Özel William Blake'ten bir alıntı daha yapıyor. "Sanat alçaltıldı, muhayyile inkar edildi. Savaş yönetti milletleri," dedirtiyor. Evet, sanat uğraşılmaya değmez bir şeyse, entelektüel faaliyetler için kafa patlatmaya değmezse o zaman hayatımıza mekanik bir anlam hakim olmuş demektir. Çünkü sanatın tefekkürle hatta hakikatle olan bağlantısı askıya alındığında insanlar artık mekanizmin kollarına kendilerini bırakmış demektir. Ama şunu unutmayalım. Büyük krizler, yani bu savaşı falan da eklemek lazım, büyük sanatçılar doğurur. Şu anki kuraklığın nedeni her şeyin olumlanması belki de. Blake'in anlattığı hikaye, sanatın alçaltılması, muhayyilenin inkar edilmesi hususu savaş ya da devrim gibi büyük olayların gölgesinde olmaz. Günümüzde hatta tam aksine savaş ya da krizler teriminin anlam kaymasına uğradığı tam da bugünlerde sanat alçaltılmıştır. Muhayyile medyanın saldırısı altındadır artık. Yani büyük krizler, büyük eserler, büyük kafalar doğurur. Vivron Reconte, yaşamalı mı, anlatmalı mı? Sartre böyle demiş. İsmet Özel de yaşamak ve yazmak pek farklı değil aslında. Sartre için yazdıkları yaşamın üstünde gibiydi. İsmet Özel düşündükleri yazdıkların üzerinde olmamalı demişti bir yerde sanatçı ya da şair için. Elbette bu yazım işlerinin bir takım sıkıntıları var. Batı edebiyatı ve sanatı bu sorunsalı sadece lakırdı yapmak için kullanmış. Lakin ikisini birlikte tutarlı kılmak mümkün mü? Anlamlı ve bütünlüklü bir yaşamda yazmaya yer olur mu? Tam tersi de aynı soruyu barındırır aslında. Tartışılan meseleler insanın tüm dünyasını kendinden kopartıyor. Sorun etik mimarinin dışında sadece estetiğe kurban gidiyor. Yani güzellik ve iyilik tartışmalarına benzer bu durum. Kartezyen kafa bir şeyin kendisiyle kelamını birbirinden ayırdığı için modern insanın krizleri bitmiyor. Şair, Şiir ve Açılmak Serlevhalı yazısında şair olmak için kapalılığa maruz kalmanın önemine binaen iki örnek verir. Birisi Whitehead'ın "Ruh kalastrofobiyadan muzdariptir, dışarı çıkıp kurtulmak ister" sözü. Diğeri ise Thomas Mann'ın "Şair olabilmek için herhangi neviden bir hapishane görme zorunluluğu vardır" sözü. Şair olmakla çıkmak arasında bağ kurulmuş. Lakin nereden çıkacak şair? Düzenden mi, kurallardan mı? Yoksa kendi tasavvur dünyasından mı? Şairlik bir kaçış mı, bir avunma mı, yoksa bir kurtuluş mu? Anlamlı sorular cevap bekliyor. İsmet Özel bir açılma, belki bir azad olma söz konusudur demiş mesela. Bildiğimiz şu var ki şair sahici olmalı. Sanatta da aynı durum mevcut. Giovanni Papini diye bir yazar vardır, bilenler bilir. Gok diye bir romanı var. Dünya ölçeğinde kutsiyet atfedilmiş eserlere çatıyor romanında. İsmet Özel de bunu alıntılıyor. Kitaptaki anti kahraman Gok deli diye tarif edilebilir. Papini Batı edebiyatının şaheserlerini tiye alıyor bu eserde. Homeros'un İlyadası için ihtiyar bir kadının kaçırılması üzerine kahramanlar adı verilen sürülerin bir kasabanın kale duvarı dibinde 10 yıl boyunca birbirinin bağırsaklarını deşmeleri diyor mesela. İlahi Komedi'de Dante için ölüleri ve dirileri kötülemek maksadıyla bir dirinin ölüler çukuruna ziyareti der. Don Quixote, Cervantes'in bir sıska deliyle bir şişko delinin dayak peşinde diyar diyar dolaşması der. Hamlet için öldürülen babasının intikamını almak için kendisini seven bir genç kızı ve bir sürü adamı öldüren alçak der. Gülliver'in gezileri için cüceler arasında bir dev, devler arasında bir bücür, her gittiği yerde rahatsızlık veren ve gülünç olan orta boylu adamın maceraları gibi alıntılıyor. Yani bunlar nihayetinde bir fikir tabii. Tabii ki bu eserler bu kadar değiller. Ama mesele nedir? Mesele bunlara karşı önümüzü iliklemekle ilgili bir şey. Entelektüel dünyanın da kendine göre putları var. Aslında söylenmeye çalışılan şey özünde sanat ve düşünce bizlere çözüm yolu sağlamayacağı, meselelerin mahiyeti hakkında bir yol açacağı fikri. İnsanlar şöyle düşünüyor, bunlar bizim işimize nerede yarayacak? Ya da benim buradan çıkarım ne? Çünkü şairin dediği üzere bir tuzağa çekildik hepimiz ileri teknik çağında. İhtiyaç çemberi içinde yaşıyoruz. Her şey bir pragmataya, yarara kurban gidiyor. Bize ne gösteriyorlarsa onu temine çalışıyoruz. Sanat, edebiyat ya da tefekkür deyince burun kıvırıyoruz. İşte sanat ve düşünce alanları insanlara böyle temel sorular sordurduğu için önemlidir. Ama unutmayalım, her şeyin bir putu vardır tapınmayı bekleyen.